Ayrım 21.
O gün sipahilerin istediği fitne ateşi parlamamıştı. Ama Yeniçeriler kışladaki koğuşlarda, çarşıda, pazarda, kahvehanede, hamamda, üçü beşi bir araya gelince hep bu meseleyi konuştular. Ve içlerinden bir tek Yeniçeri çıkıp da İpşir'i müdafaa etmedi. İstanbul'un ayak takımı için bir ihtilal kime karşı olursa olsun önünde sonunda birkaç devletlinin saray ve konaklarının yağması, mal kapma, tüy düzme, düğün bayram demekti. Orta tabaka günlük rızık peşindeki namus erbabı şu kadar haşerat besleyen ve onların ırza namusa tasallutlarına karşı göz yuman İpşir'den elbet ki hoşnut değildi. Tüccar ve zengin ise bir celali vezire karşı güven besleyecek değildi. Bugün falana ise yarın banadır diyerek İpşir'den korkuyordu. Bu cebbar ve gaddar adam en küçük bir bahaneyle hem mallarını hem canlarını alabilirdi. İpşir'in gadrine uğramış olanlar da intikam peşindeydiler. Saraya gelince bir ihtilalde padişah fermanını dinlemeyen bir veziri tutacak değildi. Bilhassa saray hadımları Mührü Hümayun'u İpşir'e göndermekle işledikleri hatayı nasıl tamir edeceklerini düşünüyorlardı. İpşir Paşa'ya gelince Kapıkulu sipahilerinin birden kendi aleyhine dönmesiyle hayli şaşırmıştı. Yapamayacağı şeyi vaat etmiş adamın müşkül durumu içindeydi. Kapı sipahilerine karşı bir kastı husumeti yoktu. Hatta onlara karşı ağzı söylemese dahi bir minnet duygusu taşıyordu. Fakat koca bir devletin veziri, azamı ve padişahın vekili mutlakı olduğu halde sipahilerin isteklerini yerine getirme imkanına sahip değildi. Devlet nizamı, hazine hesabı, geliri gideri bilmeyen Celali İpşir'in vaadi karşısında Sadrazam İpşir aciz kalmıştı. Çalınmış şu kadar bin dirliğin iadesi, şu kadar senelik birikmiş hak iddiaları, gulamiyeler, terakkiler, hazineye binlerce binlerce binlerce keselik bir masraf yüklemekteydi. Bir taraftan donanma sefere hazırlanırken Girit adasındaki ordunun serdarı Deli Hüseyin Paşa, düşman karşısına canını veren askere harçlık isterken İpşir'in hazineye bir kalemde bu ağır yükü yüklemesi ancak bir habaset olurdu. İpşir Kapıkulu sipahilerine karşı kendisini korumak için elbet ki Yeniçeri kılıcına güvenemezdi. Cuma günü Orta Cami'de aleyhine beyanname okuyan sipahiyi bile durdurup yakalamamışlardı. Sipahilerin şöyle bir deprenmesiyle durumu birden çok nazikleşen İpşir için tek kurtuluş yolu, bir gece tebdili kıyafetle İstanbul'dan Anadolu'ya kaçmak, Levendi'nin Sarıcası'nın yanına dönmek, yine celallik yapmak kalıyordu. Bunu düşünmüş müdür bilemeyiz. Tuttuğu tempoyu bozmadı. Cehlinin desteklediği azamet, gurur ve ceberrutla halka gözdağı vermeye devam etti. Yılgın halk bir şey yapamaz diyordu. Kapıkulu sipahilerine karşı da bir tedbir düşündü. Bana karşı fitne tahrikine yeltenen sipahi arasında sivrilmiş birkaç adamdır. Onları yakalar katlederim, öbürleri de korkudan dağılır kaçar, sipahi belasından kurtulurum dedi. Yılgın halk bir şey yapamazdı ama halkın bir dili vardı ki bazen en zağlı kılıçtan keskin ve tehlikeli olurdu. Dedikodu en kuvvetli iktidarları şaşırtır, kemirir, çürütür, yıkar. O günlerde şunun bunun ağzında padişahımız Mührü Hümayun'u İpşir'den alıp kaptan derya Kara Murat Paşa'ya verecekmiş diye bir söz dolaşmaya başladı. Bilhassa Leventlerin çevrinden İstanbul'a şikayete gelmiş olanlar Anadolu'daki Levent eşkıyasını ancak Kara Murat Paşa gibi bir veziri alişan tepeler diyorlardı. Bu sözler karşısında İpşir'in bir büyük endişesi de Kara Murat Paşa'yı donanma ile bir gün evvel İstanbul'dan çıkarıp uzaklaştırmak olmuştu. Olaylar şöyle gelişti. Sipahiler son kapı olarak Üsküdar'da Abazı Hasan Ağa ile Kürt Mehmet Ağa'ya başvurdular. Bu iki namlı sipahi İpşir'in akıl hocaları olarak biliniyordu. Sizler her biriniz mansıp ve mal sahibi oldunuz. Bizler de böyle her şeyden mahrum, boynu bükük, aç ve çıplak kaldık. Bizim aramızdan çıktınız, sivrildiniz. Yarın başınıza bir hal gelirse bizler size lazım değil miyiz? Alem bir karar üzere durmaz. İpşir de makamında payidar olmaz. Cümlemiz ölümü göze aldık. Gidin güvendiğiniz paşanıza ahvalimizi söyleyin dediler. Abazı Hasan Ağa Üsküdar'da kendisine hediye edilmiş mükellef bir sarayda oturuyordu. Sarayı hediye eden ve bu sayede İpşir'in pençesine düşmekten kurtulan büyük hırsızlardan Gümrük Emine Efendi, Abazı'nın hizmetine alnı sırma akıtmalı ve ayağı gümüş topuklu bir çubuklar Çerkez gulamı vermiş, koynuna da cennet hurileri şimalı iki Gürcü kızı koymuştu. Abazı'nın emrinde 2000 nefer zehir gibi Sarıca ve Levent vardı. Bu saltanat debdebe ve kuvvete rağmen sipahilerin isteğine uyarak şatafatı kendisine aşağı kalmayan Bolu yağmasından yeni dönmüş Kürt Mehmet'le beraber İpşir Paşa'ya gitti. Abaza Hasan ile Kürt Mehmet, nam ve şan sahibi bu iki ağa İpşir Paşa'ya, "Sultanım, mümkün mertebe sipahilerin hatırını hoş kılın. Bu kadar adam kıyam ederse, ortalıkta fesat olursa defi kolay olmaz." dediler. Ortalıkta bir fesat olursa definin kolay olmayacağını İpşir de biliyordu. "Ağalar, biz sipahilere ettiğimiz vaadi padişahımıza arz ettik. Vaadimizi yerine getirmek için padişahımızdan izini de aldık. Yalnız sipahilerden birkaç adam padişahımıza yanlış anlatmışlar. Bana onların yakalanıp hakkından gelinmesini ferman etti. Ben ise padişahın katlet dediği adamları katletmeyip korumaya çalıştım. Hele sabretsinler, şu donanmayı çıkaralım, hepsinin isteğini yerine getireceğim." dedi. Cehlinin pervasızlığıyla vezir yalan söylemişti. Padişah kendisine birkaç sipahinin katlini ferman etmemişti. İpşir aklı sıra mübaşirleri yerine bu iki namlı sipahiyi tehdit ediyordu. "Sipahilerin önüne düşmeyin, yoksa önce sizi tepelerim." demek istiyordu. Vezirin huzurundan çıkar çıkmaz Kürt Mehmet Abaza'ya, "Bre hey Hasan Ağa, bu herifin bize suikastı vardır. Kapıkulu sipahisinden birkaç kişinin padişah fermanlısı olduğunu söyler. Bre başlar, senin ile benim başımdır." dedi. Hasan Ağa, Kürt Mehmet'le nispetle gün görmüş, devlet işi bilir, İpşir'i de daha iyi tanır adamdı. "Gönlünü hoş tut, padişahımızdan öyle sözler çıkmaz. İpşir bize nümayiş için bayrak açar." dedi. Fakat o günden sonra her ikisi de İstanbul yakasına geçmediler ve vezirin yanına gitmediler. İpşir Paşa da 2000 kadar sarıca ve levendini Üsküdar'daki hanlarına yerleştirmişti. Yüksek cep harçlıklarıyla beslemekteydi. Başı pek daraldığı zaman tek güvendiği kuvvet onlardı. Anadolu'da olan rezaletleri Üsküdar'da yapmamakla beraber iyi para aldıkları için hanlarındaki odalarında, kahvehane ve hamamlarda fahişeler ve uygunsuz gençlerle yine azgın nefis havasındaydılar. Onların bu hali sıkıntı içindeki sipahilerin İpşir'e olan gayzını büsbütün tahrik ediyordu. İpşirlilerin başında Aziz Bölükboş adında bir şaki vardı. Bir müstekreh, muglim adamdı. Bir gün bir sipahi bir şıkırdımı ökse gibi kullanarak bu adama tuzak kurdu. Yolda rastladığı bir çift fettan gözün davetine kapılarak kırlığa doğru tek başına açılan Aziz Bölükbaşı'yı tenha bir yerde tüfekle vurup öldürdü. Katili o gün için meçhul kaldı. Aziz Bölükbaşı kim vurduya gitti ve vaka İpşir'i hayli düşündürdü. Nisan ayının sonlarındaydı. Kara Murat Paşa iki defa padişah tarafından saraya davet edildi. Sultan 4. Mehmet Kaptan Paşası ile donanma ahvalini konuştu. Bir sene evvel Boğaz'daki Venedik ablukasını yararak Girit'e erzak, cephane ve asker götürmeye muvaffak olmuş Kara Murat Paşa'ya, "Göreyim seni Muratlara, donanma işlerine himmet et, geçen seneki hizmetinden ziyade hizmet beklerim." diye iltifat etti. Kaptan Paşa ayrıca samur kürkler giydirilerek taltif edildi. Padişahın Kaptan Paşa ile bu iki mülakatı İpşir'i kuşkulandı. Eğer sadece donanma işleri konuşulmuş olsaydı elbet ki sadrazamın da bu konuşmada bulunması lazımdı. İpşir Kara Murat Paşa'yı padişah nazarında küçük düşürmek için adi bir hileye başvurdu. Tersanenin donanma teçhizatı için defterdara para verdirtmeyecek, padişaha da Murat Paşa'yla lan donanma işlerini ihmal ediyor diyecekti ve Kaptan Paşa'yı padişah gazabına uğratacaktı. Tersaneye her gün bir adam yollamaya başladı. Bunlar aynı sözü tekrar ediyorlardı. "Sahibi devlet efendimiz elbet ki donanmayı süratle hazırlasınlar," diyor. "Sonra padişahımıza cevap vermeye kadir olamazlar," diyor. Murat Paşa da gelenlere hep aynı cevabı veriyordu. "Baş üzerine ferman efendimizindir. Gece ve gündüz donanma hizmetindeyiz. Kıl kadar kusurumuz yoktur. Yalnız Defterdar Paşa Hazretleri donanma mühimmatına lazım olan akçeyi vermekte gecikiyor. Bize para lazım. Sahibi devlet efendimiz lütfetsinler, bana yaptıkları tembihi bir kerecik de Defterdar Paşa'ya yapsınlar." Kaptan Paşa'nın bu cevabı karşısında İpşir bir gün içindekini açığa vurdu. "Padişaha varıp samur kürkler giyen adam donanmaya lazım olan parayı da bulsun," dedi. Eli gayet açık olan, bilhassa kasıtlı işlerde 1000 altını bir akçe gibi atmakta tereddüt etmeyen Kara Murat Paşa, son derecede cimri, en yakın hizmetkarlarına bile bayramdan bayrama bahşiş verirken, eli titreyen İpşir'in hemen bütün içi olanlarını satın almıştı. Vezirin günlük hizmetindeki bu olanların hepsi Kaptan Paşa'nın casusuydu. Meclisinde konuşulanlar hemen Murat Paşa'ya aksediyordu. Bu söz de hemen o anda Kaptan Paşa'ya duyuruldu. İpşir bir gün tersaneye gitti. Sureta bir teftişten sonra iki vezir divanhanede karşı karşıya diz dize oturdular. "İpşir, baka paşa, padişahımız ferman etmiştir. Bu hafta tedarikinizi tamamlayıp donanmayla sefere çıkmanız lazımdır. Sonra padişahımıza cevap veremezsin," dedi. Kara Murad'ın o anda eski yeniçeriliği tuttu. Edeple otururken iki dizinin üstünde kalktı. İpşir cılız, çelimsiz, ufak tefek adamdı. Kara Murad ise dev gibiydi. Sultanım, gözünle gördün, daha 400 keseye ihtiyacımız vardır. Bu para verilmeyince donanma çıkamaz dedi. İpşir Kara Murad'ın heybetinden ve gözlerinin bakışından korktu. Hani o anda kendi sarayında olsaydı her şeyi göze alır, Kara Murad Paşa'yı adamlarına paralatırdı. Fakat etrafına şöyle bir göz attı. Divanhane kapısı nöbetinde iki gemi Levent'i duruyordu ki medet. İki şer metre boy, iki çam yarması. Başlarında tandır gibi sarıklar, bellerinde üçer endaze kuşaklar. Kuşaklarında çifte yatağın, ak bezden kısa diz çarşırların üstünde al kadifeden sırma işlemeli kolsuz birer harmani. Kıllı göğüsleri, kolları, bacakları, baldırları, ayakları çıplak. Kızıl bakır derili iki ejderha. Kara Murad şöyle bir işaret etse sadrazam ile mahiyetindekileri tepelemek için sadece bu iki adam yeterdi. İpşir ayak takımı yapısı adamdı. Kötülük, nifak, fesat yolunda söylenen her şeye öylesine inanırdı ki bazen duyduğunu görmüş gibi anlatırdı. Bir gün padişahın günlük hizmetindeki has oda olanlarından biri vezire, "Padişahımızda Kara Murad Paşa'nın 400 keselik bir borç senedi vardır. Murad Paşa sadrazamlığı zamanında ödünç almış ve hala ödememiş" diye bir şey fısıldamıştı. Tersane divanhanesinde Kara Murad Paşa karşısında direli verince İpşir'in aklına bu senet geldi. "Sadrazamlığınızda para lazım olmuş, padişahımızdan senetle 400 kese almışsınız. Mühürlü senediniz hala padişahımızdadır. Bana birkaç defa tahsilini ferman etti. Hatırınıza riayetle size bir şey söylemedim. Şimdi siz 400 kese diye ısrar edince ben padişahımızı üzmem. O borcunuzu tersaneye sarf ederek kapatınız. Ben size hazineden bir akçe bile veremem" dedi. Kara Murad vezirin yalanını yüzüne açıkça vurmadı. Yarı alaylı, "Be hey sultanım, bunda bir yanlışlık var. Haşa, padişahlardan hata sadır olmaz. Ben o 400 keseyi padişahıma daha o zamanlar fazlasıyla iade ettim. Edebim ve terbiyem mani olduğu için senedimi de geri istemedim. Bunu padişahımız da hatırlar. Tekrar tahsili için ferman buyurmalarına şefkat ve merhameti manidir" dedi. Müşkül duruma düşen İpşir işi cebbarlığa döktü. "Ben bilmem, o borcun karşılığı şimdi gereken masrafı gör" dedi. Kara Murad Paşa da ısrar etmedi, işi o gün için tatlıya bağladı. "Sultanım, benim borcum yok ama madem ki siz ferman ettiniz baş üzerine, param çıkışmasa dahi bir tedarikini görürüm" dedi. İpşir tersaneden ayrılır ayrılmaz kaftanının eteğini kuşağına dolayan Kara Murad Paşa ertesi günü beklemedi. Hemen o gün sadrazamın aleyhine bir fitne ateşi uyandırmak için harekete geçti. O gece Üsküdar'a bir adam gönderip Kürt Mehmet Ağa'yı çağırdı. Gece gizlice bir tersane kayığı ile Kasımpaşa'ya gelen Kürt Mehmet, Murat Paşa'nın eteğini öpmeye koşarken paşa ayağa kalktı. Etek öptürmeyip Kürt'ü kucakladı ve alnından öptü. Sadrazamlık yapmış bu kadar nam ve şan sahibi bir vezirden gördüğü bu muhabbet Kürt Mehmet'i büyüleyivermişti. Kaptan Paşa söze başlamadan içinde 500 florin bulunan bir altın kesesini de "şimdilik kahve akçesidir" diye Kürt'ün koynuna kendi eliyle koydu. "Mehmet ağacığım, oğlum, sen bir bahadır yiğitsin. Biz senin kadri hizmetini başkalarından âlâ biliriz. Şimdilik pek perişanlığımız var. Sana layık değil ama kabul eyle. Bizimle gönül birliğinde olmanı isterim. Gönül hoşluğu olursa her muradını yerine getiririm" dedi ve sonra açıkladı. "Vezirimiz ahval bilmez, dostluk anlamaz. Daha İstanbul'a gelmeden bizim ona yaptığımız fedakarlığı belki siz de işitmişsinizdir. Şimdi ise bizi istiskal ediyor. Gün günden cevri cefası arttı. Sizleri ve sipahileri türlü vaatlerle peşine takıp buraya getirmesi padişahtan korkusu üzerineydi. Şimdi padişah tarafından korkusu kalmayınca birer bahaneyle vücudumuzu ortadan kaldırmayı düşünür. Bizim bu hususta malumatımız olduğuna inanın. İpşir'in mahrem meclisinde ne ki konuşulursa bana haberi gelir. Sizi koruyacağımı bildiği için evvela beni donanmayla çıkarıp sonra da sizleri tepelemek niyetindedir" dedi. Kürt Mehmet İpşir'in böyle bir şey düşünebileceğini Abaza Hasan Ağa ile beraber huzurdan çıktığı gün aklına getirmişti. "Sultanım, bu sözünüz gerçektir. Siz gidince bizi sağ koymayacağını cümlemiz biliriz. Hemen siz iş görün, ben de sizi canla başla hizmet edeyim. Bütün sipahileri kendimize uydurmayı taahhüt ederim. Siz de gayri tarafları hazırlayın" dedi. Gece yarısına kadar süren bu ilk buluşmada Kara Murad Paşa ile Kürt Mehmet Ağa İpşir'e karşı kesin olarak ittifak ettiler. Kaptan Paşa Kürt'ü gece yarısından sonra yine gizlice Üsküdar'a yolladı. Ertesi gün İpşir'in şu veya bu bahaneyle mallarını müsaade ettiği kimseleri getirtti. Bu devletliler de kimi yalnız, kimi yanında mahrem bir hizmetkarla geldiler. Tersanede Kaptan Paşa Sarayı'nda adeta bir ihtilal komitesi toplandı. Murat Paşa onlara da müsaade edilen mallarının iadesini vaat etti. Bu adamlar halk arasında yüzlerce bendesi olan kimselerdi. Kara Murat, İpşir'i şaşırtacak haberleri yaymak için zamanımızın tabiriyle bir beşinci kol kuruyordu. Hepsi, emriniz başımızın üstüne, ne iş havale ederseniz yapalım, gasp edilen mallarımızı almasak dahi o gaddardan intikam alırız dediler. Üçüncü gece tersaneye Yeniçeri Ocağı'ndan emekli Kara Hasanoğlu Hüseyin Ağa geldi. Ocaklı'nın put gibi taptığı bir adamdı. Uzun boylu, bir deri kemik kadit halinde fakat yürekli bir ihtiyardı. İpşir, ağalığınız zamanında muhasebeniz yapılmış, şu kadar kese zimmetiniz görülüyor. Biz o hesabı karıştırmayalım ama bu dar vakitte sizin gibi kocaların hazineye yardımı lazımdır diyerek onun da 200 kesesini almıştı. Bağrı yanıklardandı. Emir Sultanım, hemen hizmet buyur dedi. Dördüncü gece bir tersane kayığıyla yalısından Şaban Halife'yi getirdi. Bu adam moralı defterdar Mustafa Paşa'nın dostuydu. İpşir, moralını sende emanet şu kadar malı varmış diyerek Şaban Halife'yi de hayli hırpalamış, birkaç yüz kesesini de alarak haklamıştı. Şaban Halife'nin karısı Meleki ve Valide Turhan Sultan'ın en yakın insanıydı. Kara Murat Paşa, baka Şaban Halife, ben donanmayla gidince İpşir'in sana yapacağını bilir misin diye sordu. Şaban Halife, aman sultanım nasıl bilmem, şerrinden Allah'a sığınırım dedi. Öyleyse var senin kadın hazretlerin de benim selamımı götür. Valide Sultan Hazretlerine gitsin, ben donanmayla çıkıncaya kadar vezirin şerrinden beni koruması için Valide Hazretlerine rica etsin. İpşir'in hakkımda padişahımıza arz edeceği şeylere itimat buyurulmasın dedi. Şaban Halife bu hizmetin zevcesine borç olduğunu söyledi ve Meleki Hatun'u hemen ertesi sabah saraya göndereceğini vaat ederek ayrıldı. İpşir bir sarıca arı, Kara Murat ona ağını kuran bir babaç örümcekti. Kara Murat Paşa gündüz külahlı, gece silahlı olmuştu. Kürt Mehmet'le görüştüğü gecenin sabahı tersanenin ananevi merasimiyle amiral gebesinin sefer alameti olan fenerlerini taktırdı. Kara Hasanoğlu ile görüştüğü gecenin sabahı da tersane akçe keselerini dizerek gemilere Levent yazdırmaya başladı. Ve yine o gün İpşir'e inşallah haftaya Filandra çekilir denize çıkarız diye haber yolladı. 7 Mayıs 1655 Cuma günü sabahıydı. İpşir Paşa Üsküdar'daki Levent'ini ve Sarıcası'nı İstanbul'a geçirip Yeniçeri kışlalarını basıp bütün Yeniçeri'yi kıracakmış diye müthiş bir haber yayıldı. Haberi yayanlar İpşir'in gadrine uğramış devletlilerin bendeleriydi. Yeniçeriler kahyası Mustafa Ağa sadrazamın adamıydı. Böyle bir şeyden haberi yoktu. Paşa'ya soramazdı. Bunca yıl nimetiyle yetiştiği ocağına ihanetle kayıtsız da kalamazdı. Soranlara yalandır dedi. Fakat bir yandan da iki büyük Yeniçeri kışlasının kapılarına kervansaray kapıları gibi atların geçmesine mani olacak zincirler taktırdı. Gece nöbetçilerini fazlalaştırdı. Şehir kapılarındaki nöbetçileri de fazlalaştırdı. Bu tedbirler Yeniçerileri ve halkı ayrıca heyecana düşürdü. Ertesi gün başka bir haber çıktı. İpşir Üsküdar'a geçip firar edecek Celali olacakmış denildi. Öyle ki şehirde herkes işi gücü bıraktı, sadrazamla meşgul olmaya başladı. Çocukların ağzında bile bu laflar dolaştı. Büyük şehrin üstüne bir vahşet çöktü. Yine o 7 Mayıs Cuma günü Üsküdar'da Kürt Mehmet Ağa sipahiler arasında dolaşmaya başladı. Kara Murat Paşa ile and içerek anlaştığını söyledi. İpşir'i kaldırırsak Murat Paşa bütün isteklerimizi yapacağına söz verdi dedi. Sipahilerin hepsi İpşir'den yüz çevirmişti. Bu fırsatı ganimet bildiler. Biz de bu yolda ya cümlemiz kılıçtan geçeriz yahut bu işi başa çıkarırız dediler. Yeniçeri Ocağı'na gelince neferleri oda başılarına, çorbacılarına bağlıydı. Onlar da ocağın diğer bütün zabitleriyle Kara Hasanoğlu tarafından elde edilmişti. 8 Mayıs Cumartesi günü Kürt Mehmet Ağa 300'den fazla kapı kulu sipahisiyle Üsküdar'dan İstanbul'a geçti. At meydanına gitti. İstanbul hanlarından çıkıp katılanlara 500 sipahi oldular. Devlet nizamına ve ortalığı kasıp kavuran mezalimin kaldırılmasına dair söyleşecek sözlerimiz vardır. Yeniçeri yoldaşlarımız gelsinler diye Yeniçeri kışlalarına haber yolladılar. Bir danışıklı dövüştü. Yeniçeri kışlalarında oda başılar, yoldaşlar ayıptır, bir alay Leventler arasına varmak sizlere layık değildir diye neferleri sözde koğuşlara kapamak istediler. Fakat neferler oda başılarını dinlemeyerek güruh güruh kışlalardan çıkıp at meydanına gittiler. Hatta giderken oda başılarını da önlerine katıp güya zorla götürmüş oldular. At meydanında Kürt Mehmet Ağa uzun bir nutuk irad etti. Vaka Nüvis Naima Efendi ince bir halayla efsaneye başladı diyor. Yoldaşlar, biz kadimden beri yoldaşlar karındaşlarız. Aramıza nifak soktular. Layık olmayan işler oldu. Artık geçmişi unutalım. Hepimiz din kardeşi, padişah kuluyuz dedi. Şöyle oldu, böyle oldu. Zulüm ile ortalık kaynaşır. Anadolu yıkıldı diye İpşir Paşa Leventlerinin yaptıklarını tafsilatıyla anlattı. Kürt Mehmet'ten sonra yine sipahilerden bir başka hatip çıktı. Naima onun için de bir ağzı çelikli herif diyor. O da Yeniçerilerle sipahiler arasında bir ittifakın kuvvetini ve her iki asker ocağına sağlayacağı menfaatleri anlattı. Geçmişte olanların unutulması gerektiğini tekrarladı.